Ayrım 19.
İhtilal, siyasal iktidarın sınıfsal yapısının değişmesidir. Yani farklı toplum kesimlerinin temsilcilerinin iktidara gelmesi bir anlamda ihtilaldir. Böyle bir değişikliğin mutlaka şiddet yöntemleriyle gerçekleşmesinde bir zorunluluk olmadığı ise en azından kağıt üzerinde geçerlidir. Siyasal iktidarın yeni sahipleri için izlenebilecek iki yol söz konusu olabilir. Ya ekonomik iktidarın olanaklarını yeni siyasal iktidarın toplumsal tabanının çıkarları doğrultusunda sınırlandırmak ya da bir süreç içinde doğrudan ekonomik iktidarın sınıfsal yapısını değiştirmek, yani ekonomik gücün el değiştirmesini sağlamak. Ekonomik iktidarın sınıfsal yapısı siyasal iktidarın yapısına uygun olarak değiştiği ve ikisi arasında özdeşleşme sağlandığı zaman devrim gerçekleşmiş demektir. Devrim anlık bir değişme değil, uzunca bir sürecin ürünüdür. Bu süreci oluşturan birikimlerin birimi ise eski dilde islahat, şimdi alışılmış karşılığı ile reformdur. Reformlar düzendeki parçasal köklü değişimler anlamına gelir. Dilde reform, dinde reform, eğitim düzeninde reform, vergi sisteminde reform, bankacılık düzeninde reform, dış ticarette reform, yerel yönetimlerde reform, devlet yönetimlerinde reform gibi. Yeniden biçimlendirme ya da yeniden düzenleme demek olan reformların bir araya gelmesiyle oluşan nicel birikim bir noktadan sonra düzenin niteliğini değiştirir. Kemalizmi anlatırken de vurguladığımız gibi nasıl bir devrim tanımından hareket edersek edelim, devrimleri ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Birinci grupta bir devrim sonucu oluşan devrimler vardır. Fransız devrimi bunların en ünlü örneğini oluşturur. Koşullar ve toplumdaki güç dengesi değişmiş ama eski koşullara göre oluşan ve eski güç dengesini yansıtan toplumsal ve özellikle de siyasal kurumlar değişmemekte direnmiş, toplumsal ekonomik geliştirmeyi zorlamayı başlamışlardır. Burada söz konusu olan eski kurumları yeni koşullara uydurmaktır. Yani üst yapıyı alt yapıya uydurmaktır. İkinci grupta yer alan devrimler ise belirli tarihsel koşullardan yararlanarak toplumların evrimini hızlandırmak, bazı evreleri atlamak amacını taşır. Bu tür devrimlerin en iyi örneğini de Sovyet ve Türk devrimleri oluşturur. Gerek Lenin, gerekse Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nın ülkelerindeki eski düzeni koruyan güçleri maddi ve manevi açıdan yıpratmasından yararlanarak evrimin henüz sorunlu kılmadığı yeni bir toplumsal düzeni yaratacak süreçleri harekete geçirmişlerdir. Amaç, altyapı değişikliğini hızlandırmaktır. Bunun için de ulaşılmak istenen altyapıya uygun üst yapı kurumları araç olarak kullanılır. Siyasal kurumlar birinci gruba giren ülkelerde sonuç iken ikinci grupta bir başlangıç noktası oluştururlar. Birinci türden devrime daha çok gelişmiş ülkelerde, ikinci türden devrime ise evrimleşme sürecinde geride kalmış olanlarda rastlanır. Toplumdaki güçler dengesinin değişmesine karşın eski güçler dengesinde ağır basan güçlerin çıkarlarına göre biçimlenmiş olan kurumların değişmemekte direnmesi devrimin nesnel koşullarını oluşturur. Var olan bu düzeni eleştiren ve yeni bir düzenin ilkelerini içeren ideoloji ise devrimin subjektif koşulu sayılabilir. Devrimi bilinçsiz bir ayaklanmadan kızgınlık birikimlerinin kırıp dökmeye dönüşmesinden ayıran ana özellik sahip olunan devrimci bilinçtir. Evrim sonucu doğan devrimlerde ideoloji evrime koşut olarak doğar. Devrimci eylem içinde gelişir. Böyle bir devrimde öznel koşulların ağırlığı nesnel koşulların çok gerisinde kalır. Oysa geri kalmış ülkelerdeki ikinci türden devrimlerde nesnel koşullar yeterince oluşmadığı için öznel koşulların önemi artar. Öznel koşullar bir anlamda devrimi olanaklı kılan nesnel koşullardaki eksikliği giderme, boşluğu doldurma işlevini üstlenir. Burada ideoloji Yine devrimci eylem içinde bazı değişikliklere uğramakla birlikte devrim öncesinde hazır olarak vardır ve çoğunlukla da ana çizgileriyle gelişmiş ülkelerden aktarılmıştır. Böyle bir durumu giderek zaten o ülkelerin düzeyine daha hızlı bir biçimde ulaşmak olduğu için doğal karşılamak gerekir. Devrimci ideoloji, devrimin öncüsü güçlerin toplumsal özelliklerine göre bazı değişimler getirmekle birlikte ana doğrultuda aynı kalır. Her devrim belirli toplumsal güçlere dayanarak gerçekleşir. O güçlerin yeterince gelişmediği ortamlarda ise devrimci ideolojinin kendisi yarattığı bilinç ve kitlesel etkiyle devrimci bir güç oluşturabilir. Bir ayaklanmanın, bir hükümet darbesinin, bir bağımsızlık savaşının tarihi hızlandırmak amacındaki bir devrime dönüşmesinde devrimci ideolojinin etkisi büyüktür. Ama ideolojinin devrimdeki ağırlığının artması ölçüsünde o ideolojinin dogmatikleşmesi olasılığı da artar. Çünkü ideoloji bir anlamda var olması istenilen ama henüz var olmayan koşulların ürünüdür. Marx evrim sonucu ortaya çıkan devrimlerde ideolojinin oynadığı rolü şöyle anlatıyor. Bilinç reformu dünyanın kendi bilincine varmasını, kendisini yanıltan düş durumundan çıkmasını, eylemlerini kendisine anlatmaktan ibarettir. O zaman görülecektir ki maksat geçmiş ile gelecek arasına büyük bir çizgi çizmek değil ama geçmişin düşüncelerini gerçekleştirmektir. Gene görülecektir ki insanlık yeni bir göreve başlamıyor ama işin aslını öğrenmiş olarak eski işini gerçekleştiriyor. Toplumsal evrimi hızlandırmaya yönelik devrimler açısından bilinç ögesi dolayısıyla ideoloji daha büyük önem taşır. Geri kalmış bir ülkede kaynakların kıtlığından dolayı ekonomik büyümeyi sağlamak, halkı eğitmekten, kültürel alanda değişim yapmaktan daha zor olduğu için devrimciler önceliği ideolojiye verirler. Devrimin itici gücünü oluşturacak yeni insanı yaratmaya çalışırlar. İdeolojinin öncülüğündeki kültür devriminin Kemalist devrimde olduğu kadar Maoist ve Kastist devrimlerde de birçok Afrika devriminde de ön plana çıkmasını doğal karşılamak gerekir. Devrimin resmi ideolojisi yaygınlaştıkça iktidarın karşıtları üzerinde bir baskı oluşturarak onların silahlarının önemli bir bölümünü de ellerinden alır. Marx'ın gelişmiş ülkelerdeki devrimler açısından yaptığı ideoloji değerlendirmesinden çok farklısını Che Guevara geri kalmış ülkeler için yapıyor. Ona göre bu gibi toplumlarda temel itici güç ideolojinin yaratacağı devrimci bilinç ve heyecandır. Belirli bir ülkenin öncü insanlarının üretici güçlerin genel gelişmesi üzerine kurulu bilinci, o ülkenin gelişme düzeyinde üretici güçlerle üretim ilişkileri arasında gerekli nesnel çelişkiler henüz bulunmasa bile sosyalist bir devrimi başarıya ulaştıracak yolları bulabilir. Bu düşüncedeki gerçek payı tartışmalı olsa da geri kalmış ülkelerdeki devrimlerde ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmak için insanların bilinçli etkinliklerine öncelik tanındığı açıktır. Her devrim iktidarın sınıfsal yapısının değişmesiyle başlar. Eğer bir iktidara toplumda giderek daha az saygı gösteriliyorsa, bu başka bir iktidarın yolda olduğunu gösterir. Belirli toplum kesimlerinin temsilcileri gidip, gelişmekte olan toplum kesimlerinin temsilcileri, onların yerine siyasal iktidarı ele geçirdiğinde bu bir devrim başlangıcıdır. Böyle bir değişmenin mutlaka silah zoruyla olması da gerekmez. Değişmenin barışçı yoldan gerçekleşmesi, devrimin sonraki aşamalarının da olabildiğince az sarsıntılı geçmesine olanak verir. Ama siyasal iktidar ancak zor kullanılarak değişiyorsa, yeni siyasal iktidarı toplumun önemli bir kesimi yasal saymıyorsa, devrim süreci şiddete dayanarak yürür. Devrimin getirdiği yeni rejim toplumun, büyük çoğunluğunun gözünde yasallık kazanıncaya kadar baskı ve şiddet yöntemleri giderek azalan ölçülerde sürer. Toplumda meşruluk kazanan bir rejimin kendini saydırmak için güç kullanmasına gerek kalmaz. Eski düzenin egemen güçleri kendi ayrıcalıklarını sona erdiren yeni düzeni gönül rızasıyla kabul edemeyeceği için Tarihte rastlanan devrimlerin çoğu ilk aşamalarında ölçüsü değişen bir şiddet ve baskı dönemi yaşamışlardır. Fransız devriminde devrimin kendi çocuklarını yediği terör dönemi, Sovyet devriminde Stalin yönetimini de kapsayan yıllar, Hümeyni devriminde dış savaşa karşın rejim karşıtlarına uygulanan acımasız şiddet ve benzer örnekler çoğaltılabilir. Devrime karşı olan direncin düzeyi, devrimin başvuracağı baskı ve şiddetin düzeyini belirler. Gaston Bottel, devrimlerin şiddet yönetimlerine başvurup vurmamalarını şöyle açıklıyor. Devrimler, kurumlarla zihniyetler arasında uyum sağlamaya yöneliktirler. Yöntemleri şiddetten uzak olabilir. Şiddete dayalı yöntemler genellikle uzun bir hareketsiz barışçı dönemin sonunda ortaya çıkan son aşamadır. Tıpkı Fransız devriminde olduğu gibi. Nasıl devrimci ideolojiler varsa devrime karşı yani karşı devrimci ideolojiler de vardır. Yaklaşımları açısından bunlar iki kümede toplanabilir. Birinci kümede olanlar devrimleri önlenemez, kaçınılmaz ama kötü, zararlı olgular olarak görürler. Onlara göre devrimler toplumun yaşamasının değil ölümünün tohumlarını taşırlar. Bundan dolayı da umutsuz da olsa devrimlere karşı sürekli bir savaşım vermek gerekir. André de Couffle bu ideolojiyi paylaşanların görüşünü şu cümlede özetliyor. Uygarlık ölüme mahkumdur ama insanın görevi bu ölüm anını geciktirmektir. Görüyoruz ki bu tür karşı devrimci ideolojiler kökü çok daha eskilere giden karamsar tutucu ideolojinin bir uzantısından başka bir şey değildir. Joseph de Maistre, karşı devrimci düşüncenin ünlü isimlerinden birisi olarak şöyle diyor. Karşı devrim, yıkmanın kendisinden başka bir şeyi yıkmaz. Hiçlik yolundan hareket edenler hiçbir şey yaratamazlar. Karşı devrim olarak adlandırılan krallığın yeniden kurulması, karşıtın devrimi değil, devrimin karşıtı olacaktır. İkinci kümede yer alan karşı devrimci ideolojiler için devrim, toplumsal çılgınlıklar ve cinayetlerden oluşur. Onlar için devrimler geçici ve yöresel olaylardır. Bu tür ideolojilere özellikle devrimci hareket ezilmesinden sonraki ortamlarda karşı devrimcilerin kendilerini güçlü hissettikleri dönemlerde rastlanır. Onlara göre devrimciler insan değil, geri kalmış insanlar ya da hayvanlardır. Böyle bir inanç, devrimci hareketlerin acımasızca ezilmesini meşrulaştıracak niteliktedir. Devrim, toplumsal bir çılgınlık anının ürünü iken, karşı devrim, akla ve doğal düzene yeniden dönüş demektir. Karşı devrim, ideolojik açıdan devrimin tersi iken, eylem açısından devrime çok yaklaşır. Devrimle mücadelede, ideolojinin inandırma gücünün yeterli olmadığını, devrimci süreci başka yollardan durduramadığını görünce o da silaha ve şiddete başvurur. Devrimin yarattığı korku büyüdükçe karşı devrim giderek bir kitlesel öldürme eylemine dönüşebilir. İkinci bölüm, siyasal uzlaşma. Her çatışma görünüşe ne kadar katı ve sert olursa olsun belirli düzeyde bir uzlaşma ile sonuçlanır. Her siyasal sistem aynı zamanda bir uzlaşma modeli demektir. Uzlaşma yoksa sistem de yoktur. Çatışma güçler dengesini ortaya koyar, ödünler ve ayrıcalıklar o dengeye göre paylaşılır ve siyasal sistem oluşur. Siyasal çatışmanın ereği siyasal iktidarı ele geçirmek, olmazsa ortak olmak, en azından kendi eğilimleri doğrultusunda etkilemektir. İnanç sistemleri ve onlara koşut olan çıkar ve görüşler kitlelere çeşitli propaganda araç ve yöntemleriyle iletilirler. Kamuoyunu oluşturmak, etkilemek için çaba sarf edilir. Siyasal çatışma ile ortaya çıkan güçler dengesi, siyasal katılmanın koşullarını belirler. Gerek propaganda, gerekse siyasal katılma, uzlaşmaya giden yollardır. Bölümün ve dolayısıyla kitabın sonunda, çatışma-uzlaşma sürecinin ürünü ve aynı zamanda çerçevesi olan siyasal sistemleri göreceğiz. Birinci kısım, kamuoyu ve propaganda. Kamuoyu belirli bir tartışmalı konuda toplumun tümünün ortak görüşü, ortak kanısı değildir. Toplumun tümü için geçerli, oy birliği ile paylaşılan bir kanı söz konusu olamaz. Bu kanı bireysel kanıların toplamından ibaret olmadığı gibi bazen çoğunluğun bireysel kanılarının ürünü bile olmayabilir. Minci Kapani'nin şu tanımı oldukça aydınlatıcıdır. Kamuoyu belli bir zamanda belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına egemen olan kanaattir. Kamuoyu çoğunluğun kanısını yansıtabileceği gibi bazı durumlarda yansıtmayabilir de. Azınlığın kararlı bir biçimde benimsediği bir görüş, çoğunluğun gevşek olarak benimsediği bir görüşe ağır basabilir. Bu gibi durumlarda kamuoyu azınlığın etkisi altında oluşabilir. Ama ne olursa olsun kamuoyu siyasal yaşamda kendisini siyasal bir güç gibi duyurur. Ulusal düzeyde olsun, uluslararası düzeyde olsun, demokratik bir rejimde olsun, baskı rejiminde olsun hükümetleri etkiler. Siyasal kararların yönlendirilmesinde rol oynar. Kamuoyunun oluşumunda ise çeşitli propaganda tekniklerinin önemi giderek artmaktadır. 1. Kamuoyunun oluşumu. Kamuoyunun oluşumunda çeşitli araçlar ve aracılar görev üstlenirler. Oluşumun kendisi ise birçok süreçlerin ve bu süreçlerde kullanılan tekniklerin bir ürünüdür. A. Araçlar ve aracılar. Birey düzeyinde siyasal kanı ve tutumların nasıl oluştuğunu ve nasıl değiştiğini daha önce siyasal boyutlarını incelerken görmüştük. Kamuoyuna temel oluşturan siyasal kanıların biçimlenmesinde elbette ki önce kişinin bireysel özellikleri rol oynar. Dünyaya gelinirken sahip olunan ve çoğu kalıtım yoluyla kazanılmış bulunan fiziksel ve ruhsal özellikler bir hareket noktasıdır. Sonra buna aileden başlayarak bir dizi küçük grubun etkisi katılır. Çocuklukta kazanılan temel tutumlara giderek başkaları eklenir. Kanı, kişisel tutumun belirli bir soruya verdiği yanıttır. Ama kişi o konuyla yakından ilgili değilse ya bir kanı belirlemez ya da beliren kanı çok gevşek olur. Bu gibi durumlarda kişi etkileşime daha fazla açıktır. Nasıl ki temel tutumların yani kişiliklerin belirlenmesinde aileden başlayarak toplumsal çevrenin belirli bir etkisi varsa, o temel tutumlara bağımlı olmakla beraber kanıların oluşum ve değişiminde de gene aynı çevrenin etkisi bulunur. Aile, iş ve arkadaş grupları, üyesi olduğu sendika, dernek ya da siyasal parti gibi kuruluşlar bu süreçte derece derece rol oynarlar. Bireysel eğilimleri giderek grup kanılarıyla bütünleşir. Belirli bir kamuoyu oluşturmak, kamuoyunu etkilemek isteyenler çeşitli yollara başvururlar. Yüz yüze, kulaktan kulağa, kişisel etkileşimden yazılı, sözlü ve görüntülü kitle iletişim araçlarına kadar çeşitli araçlar bu amaçla kullanılabilir. Çıkar grupları, siyasal partiler ve iktidarlar ve bu işi kendileri yapabilecekleri gibi uzmanlaşmış kuruluşlardan da yararlanabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu uygulama giderek yaygınlaşmış, bir malı satmak için reklam kampanyası düzenlemekte ustalaşmış firmalar, bir düşünceyi ya da bir önderi kitlelere benimsetmek için de benzeri yöntemleri kullanır olmuşlardır. Türkiye'de de büyük partiler profesyonel reklamcılarla işbirliği yapmaktadır. Acaba kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının etkisi nedir? Kişiler onlardan mı daha çok etkileniyor yoksa yakın çevrelerindeki bazı kişilerden mi? Paul Lazwert'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı araştırmalar, televizyon dahil en gelişmiş kitle iletişim araçlarının bile yüz yüze ilişkilerdeki kadar etkili olmadığını ortaya koyuyordu. Başka ülkelerde yapılan benzer araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Yazılı basın, radyo, televizyon, sinema gibi kitle iletişim araçları kişilerin ancak var olan görüş ve kanılarını güçlendirebiliyor ama değişmelerinde fazla etkili olamıyordu. Kişiler kendi eğilimlerine uygun gazeteleri alıyor, eğilimlerine uygun yazarları okuyordu. Radyo ve televizyonda da eğilimlerine uygun haber ve yorumlardan daha çok etkileniyordu. 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey Senato seçimlerini kazanan aday, reklam masrafları için $10,000 öderken yerel destekçilerine $25,000 ödemişti. Gene aynı ülkede Roosevelt'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmemesi için açılan kampanyayı, basının çok büyük çoğunluğu desteklediği halde Roosevelt yeniden seçilmişti. Rahatlıkla çoğaltılabilecek olan bu örnekler, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşumundaki etkisinin abartılmaması gerektiğini göstermektedir. Nasıl ki Türkiye'de de din adamlarının desteklediği bir parti, büyük basının tüm karşı propagandasına karşın 1970'li yıllarda beklenilenin üzerinde oy toplayabilmiştir. Buna karşın devlet ve siyaset adamları, hangi siyasal sistem içinde olurlarsa olsunlar, kamuoyunu etkilemek amacıyla kitle iletişim araçlarına büyük önem vermişlerdir. Hıfzı Topuz'un araştırması 2. Abdülhamit gibi bir diktatörün sadece yerli basını değil, yabancı basını bile denetlemeye çalıştığını ortaya koyuyor. Abdülhamit, yerli basına sıkı bir sansür uygulamakla yetinmemiş, hakkında olumsuz yazılar yazılmasını önlemek için Paris'te yayınlanan 17 gazeteye de para dağıtmıştı. Dar çevrelerde asıl etkili olanlar kamuoyu önderleridir. Kitle iletişim araçlarının yaymak istedikleri düşünce ve bilgileri alıp yorumlayan ve başkalarına aktaranlar onlardır. Gelişmiş ülkelerde bile var olan bu durum, özellikle geri kalmış ülkelerde çok daha fazla geçerlidir. Öğretmen, muhtar, imam, ağa, şeyh ve benzeri kişilerin aldıkları bilgileri kendi eğilimlerine göre süzgeçten geçirdikten sonra kırsal kesim insanına aktardıklarını biliyoruz. Kişilerin kitle iletişim araçlarının yaymak istedikleri mesajları almaları ve yorumlamaları zorlaştıkça bu gibi kanı ya da kamuoyu önderlerinin etkisi artmaktadır. Kamuoyu önderlerinin ya da genel olarak bilgi aktaran kişilerin özgürce davrandıklarını sanmak yanlıştır. Bilgiyi aktaran, karşısındaki kişinin hoşuna gidecek şeyler söylemek zorunluluğunu çoğunlukla duyar. Böylece karşısındakini etkilediği kadar ondan da etkilenir. Bir konuda oluşmakta olan kamuoyu karşılıklı etkileşim içinde giderek kendi kendini güçlendirmiş olur. Artun Ünsal bu ayıklama işleminden de önce daha genel bir ön ayıklama yapıldığına dikkati çekiyor. Bu asıl ön ayıklamayı sırayla haber ajansları ve kitle iletişim araçları yapıyorlar. Özellikle uluslararası düzeydeki haber toplama işlevi birkaç büyük haber ajansının tekelindedir. Büyük ülkelerin çıkarları bu büyük ajanslar aracılığıyla ilk ön ayıklamaya yansıyabilmektedir. B. Süreçler ve propaganda. Kamuoyu ancak bazı bilgilere dayanarak oluşabilir. Kamuoyunun oluşumunda ilk aşama bu bilgilerin iletilmesi olduğu için önce bu iletme işlevini yerine getiren araçlar ve aracılar üzerinde durduk. Oluşumdaki ikinci aşama ise iletilen bilgilerin alınmasını, algılanmasını kapsar. Bu aşamada belirli süreçler ve propaganda teknikleri rol oynar. Verilen bilgileri alıp ayıklama süreçlerini bilmek, kamuoyunu yönlendirmek isteyenler için çok önemlidir.